Ayrım 40.
Belki biraz daha iyi olacağım. Kendi sokağına girmişti. Artık neşeyle çevresine değil, dalgın dalgın önüne bakıyordu. Ne yürüyüş, ne düşünceler, ne de önündeki gün iç açıcı geliyordu. Komşu albay aynı kasvetli kıyafetle ön bahçeye çıkmıştı. Onu kaç yıldır ilk defa cana yakın buldu. Sonra anahtarıyla kapıyı açıp eve girdi. Merdivenleri çıkarken gene neşe istediğini düşündü. Seslerden babasının uyanıp aşağıya indiğini anladı, oturma odasına girdi. İki kişilik kahvaltı sofrası kurulmuştu. Çay demlenmiş, gürüldeyerek yanan sobanın üzerine konmuştu. İçeriden fazla kızaran ekmeklerin yanıklarını kazıyan bir bıçağın sesi geliyordu. Ev kızarmış ekmek kokuyor, çaydanlık fokurduyordu. Birden bunların yalnızca böyle küçük şeylerin kendisine mutluluk verdiğini, hayatta değer verdiği şeyin bu sıcak oda ve iki kişilik sofra olduğunu düşündü, Ömer'in bunlarla yetinmeyeceğini aklından geçirerek korktu. Onu zehirleyen nedir diye mırıldandı ve sofraya neşeyle baktı. Babasının koltukta oturduğunu hissederek döndü. Muhtar Bey elindeki gazeteyi indirmiş bir sofraya bir de kızına bakıyor, Nazlı'yı heyecanlandıran şeyin ne olduğunu çıkarmaya çalışıyordu. Sonra kızının gülümsediğini görerek gülümsedi. Bir milletvekili olarak tebrikleri kabule başladığımı bildiririm dedi. Nazlı yaklaşıp babasının yanaklarından öptü. Milletvekili öpücüklere karşılık verdikten sonra yürüdün mü dedi. Bana niye haber vermedin, ben de gelirdim. Yürüdüm, çok güzeldi dedi Nazlı. Ya ya diye iç çekti milletvekili. Hadi kahvaltıya oturalım da neler gördüğünü, neler düşündüğünü bana anlat bakalım. 42. Milletvekilinin evinde. Ömer bir örnek evlerin arasından yürüyordu. Bu bütün evleri ve hayatları birbirine benzeyen mahalleden Nazlı'ya bir kere söz etmeye kalkışmış, onun tedirgin olduğunu görerek susmuştu. Şimdi mahalleyi ve kendi hayatını düşünmek istemiyordu. Otelden çıkalı 20 dakika olmuştu. Refik caddelerde yürümek istediğini söyleyerek ondan ayrılmıştı. Ömer onun coşkusunu, gülünç bulduğunu ağzından kaçırmaktan korkmuş, öğle yemeğine geç kalmamasını söylemişti. Hep birlikte Nazlılar'da öğle yemeği yiyecekler, sonra stadyuma törene gideceklerdi. Milletvekili Muhtar Bey herkese teker teker stadyumda yapılacak törenden söz etmiş, hep birlikte gideceklerini her fırsatta tekrarlamıştı. Ömer nişanlı olduğu için böyle sıkıntılara ve görevlere boyun eğmek zorunda olmasına öfkeleniyordu. Nişanlı olduğu için başka şeylere de öfkeleniyordu ama bu öfkeyi yalnızca dışarıya alaylı gülümseyişlerle yansıtıyordu. Nazlıların sokağına sapınca gene böyle bir alaycı gülümseyişle kendi kendine güldü. Bu sokağa her sapışında buraya teyzesi ve eniştesiyle söz kesmek için gelişlerini hatırlıyordu. Hesapladı, 20 ay önceydi. 20 ay önceki heyecanlı, tutkulu haliyle şimdiki alaycı ve öfkeli halini kıyasladı. Hayatı tanıdım diye düşündü ama yenilgiye uğramış aptalların sözüydü bu. Eskisi gibi hırslı ve heyecanlı mıyım? Eskiden bu sokağa her sapışında içinde bir heyecan uyanırdı. Şimdi öfke uyanıyordu. Şimdi zenginim diye söylendi. Nazlıların yanındaki evin balkonunda pijamaları ve paltosuyla oturan bir adamı görerek şaştı. Kapının zilini çaldı. Beklerken, peki biz ne zaman evleneceğiz diye mırıldandı. Nikah gününü durmadan küçük bahanelerle erteleyen, bu söz açıldı mı suratını buruşturan kendisi değilmiş gibi içtenlikle sormuştu bunu. Belki de hiç evlenmem ben. Düşününce şaşırdı. Peki bunun ne faydası olur? Merdivenlere inen hizmetçinin ayak seslerini duyuyordu. Nişan törenini, o uzun süren geceyi hatırladı. Öyle bir şeye katlanacak gücü kendimde bulabilecek miyim? Ya ondan sonraki mutfaklı, terlikli aile havasına dayanacak gücü kendimde bulabilecek miyim? Üç basamağa inemedi be şu kadın. Birden içinden kapıyı yumruklamak geldiğini fark edince korktu, ellerini ceplerine soktu. Hizmetçi kapıyı açınca Ömer'e gülümsedi. Bu Ömer'in iyi tanıdığı gülümseyişti. Çocukluğundan beri yaşlı kadınlar yakışıklı, hoş, sevimli bir çocuk, bir delikanlı gördükleri için ona neşeyle gülümsediğini görmesine rağmen merdivenleri çıkarken niye gülüyor? Evet, beni sevimli, yakışıklı bulduğu için, ben bir damat adayı olduğum için gülüyor diye düşündü. Sonra sert, aceleci hareketlerle oturma odasına birden hızla girdi ve muhtar beyle göz göze gelerek herkesin kendisini sevimli bulmadığını anladı. Gelecekteki kayınpederinin elini sıkarken onun kendisini zorlayarak gülümsediğini fark etti. Sonra odadakileri şöyle bir gözden geçirdi. Nazlı'nın kırmızı bir elbise giydiğini, eve sık sık ziyarete gelen Refet Bey'in her zamanki kendinden hoşnut haliyle başını salladığını, kedinin kendisini süzerek yastığında oturduğunu, sofranın da kurulmuş olduğunu gördü. Nazlı'ya bir daha bakarak 12 yaşındaki kız gibi bayramda kırmızılar giymiş diye düşündü ve gidip her zaman oturduğu koltuğa, çerçeveli Venedik manzarasına bakan köşeye oturdu. Muhtar Bey, bizim inkılapçı delikanlımız nerede diye sordu. Refik'ten böyle bahsediyordu. Ömer, onun az sonra geleceğini, gezdiğini söyledi. Muhtar Bey başını salladı. Refet Bey de hala başını sallıyordu. Birlikte radyoyu dinliyorlardı. Bugün hizmete giren yeni Ankara Radyosu bütün gün yayın yapacaktı. Sabah programı bir dizi konferanstan oluşuyordu. Ömer de dikkatle dinledi. Spiker dünya başarısından, Türkiye'nin dış siyasetinden söz ediyordu. Hiçbir şey konuşulmadan uzun bir süre radyo dinledi. Sonra araya başka bir konuşmacı girdi ve Harciye Vekaleti tarafından hazırlanan Türkiye'nin kuvveti umumi sulh için lazımdır konulu konferansın yayımlandığını açıkladı. Bunun üzerine Muhtar Bey iri gövdesinden beklenmeyen bir hızla ayağa kalktı. İyi, hoş, güzel sözler ama bundan sonra ne olacak dedi. Bundan sonra ne olacak kim biliyor? Refet Bey gazeteden başını kaldırarak bundan sonra İş Bankası konulu bir konferans varmış dedi. Hayatlarının biricik amacı şaka yapıp taşı gediğine yerleştirmek olan insanların keyfiyle kendinden geçti. Demek ki gelecek programda Celal Bey'e ait. Bir kahkaha attı. Muhtar Bey öfkeyle Allah korusun dedi. Odanın içinde aşağı yukarı yürümeye başladı. Nazlı'nın elbisesinin eteğine yapışan bir ipliği eğilerek aldı. Saatine baktı. Canım, bu inkılapçı çocuk nerede dedi. Sonra düşünceli bir bakışla Refet Bey'e döndü. Demek her şey eskisi gibi sürecek ha dedi. Demek böyle düşünüyorsun. Refet Bey bu sefer hayatlarının biricik amacı taşı gediğine koymak olan insanların sık sık çektiği taşı gedikten geri çıkarma sıkıntısıyla ''Muhtarcım, yanlış anladın. Muhtarcım, bak göreceksin her şey nasıl değişecek.'' dedi. Arkadaşının yüzündeki umutsuzluğu görünce ''Canım, niye bu kadar kendini üzüyorsun?'' diye ekledi. ''Bugün bayram, neşelen biraz. Bu keder, bu endişe, bu bekleyiş niye?'' Nazlı ''Baba otursanıza.'' dedi. Sonra Refet Bey'e sert sert baktı. Refet Bey, Nazlı'nın sert bakışlarından kırdığı şeyin büyüklüğünü galiba anladı. Hadi şarap içelim dedi. Kimseden karşılık beklemeden kendi evindeymiş gibi rahatlıkla koşup bir şişe şarap getirdi. Odanın içinde aşağı yukarı gezinen Muhtar Bey'e bir bardak doldurup verdi. Sonra nişanlılara da bardak verdi. Bir hikaye anlatıyordu. Hem koca hem milletvekili olan Hacı Resul geçenlerde dükkanına gelmiş, bir buzdolabı almak ama önce bir görmek istediğini söylemiş. Refet Bey de içinde şarap şişelerini sakladığı dolabı açmış. Hacı önce şaşırmış, sonra bu hikayeden sonra Refet Bey buna benzer bir başkasını anlattı. Sonra Muhtar Bey ile ortak meclis anılarını tekrarladılar. Yobazlarla ve inkılap düşmanlarıyla alay ettiler. Muhtar Bey şapka kanunu çıktığında Manisa'da aldığı önlemleri, uygulamaları anlattı, neşelendi. Birkaç bardak şarabı da bu arada içti. Nişanlılar da şarap içtiler. Muhtar Bey neşeyle hatıralarını anlatırken birden anlattığı şeyi yarıda kesip bağırdı. ''Aa, hala o çirkin kıyafetle balkonda oturuyor yahu.'' ''Refet Bey kim?'' dedi. ''Bizim komşu albay, hiç utanmak yok, bir karış sakal. Cumhuriyet'in 15. yılında. Canım bize ne ondan dedi Refet Bey, bayram bu. Herkes istediği gibi eğlenir, dinlenir. Yok yok diye bağırdı muhtar bey. Ben şimdi gidip onun kapısını çalacağım. Söyleyeceğim sözü de biliyorum. Ne gülüyorsun Refet, ne var gülecek? Sen de onlar gibi oldun sonunda. Elinde içki gülüyorsun. Allah aşkına biz öldük mü? İnkılapçı nesil öldü mü? Refet Bey, canım bırak adam sabah keyfi yapsın dedi. Nazlı, baba siz artık içmeseniz dedi. Muhtar Bey, ne sabah keyfi yahu dedi. Saat kaç oldu? 11:30. Nerede peki bizim delikanlı? Nazlı, yemeği 12'de yiyeceğiz dedik ya baba dedi. Ömer endişeyle birazdan gelir efendim dedi. Refet Bey hala, yahu biraz sakinleşsene sen diyordu, içkiye de gelemiyorsun. Muhtar Bey, hadi hadi içkinden başlatma şimdi dedi. O da İstanbul'da içkiden gidiyor işte. Yüzü kıpkırmızı kesildi. Gidip şu komşunun kapısını çalacağım sabah sabah. Nerede bizim delikanlı? Nazlı ayağa kalkmıştı. Baba otursanıza dedi. Bugün oturulacak gün mü? Dedi muhtar bey. Meclise geç kalacağım. Sonra herkes muhtar meclis başkanını tebrike gelmedi der. Geç kalacağım. Bari şu elbiseyi değiştireyim de hazır olayım. Aman baba, yemekte elbisenize yağ damlatırsınız dedi Nazlı. Vazgeçin. Sonra giyersiniz fırağınızı. Ne oluyor yahu bugün size dedi muhtar bey. Onu yapma bunu yapma. Gider komşunun kapısını çalarım vallahi. Gülmeye başladı. Refet Bey de güldü. Aman muhtar boş ver. Abdülhamit zamanında mıyız? Padişah zamanında mıyız? Bırak adam istediğini giysin, istediği gibi otursun. Hürriyet var artık. Nazlı da gülmeye başlamıştı. Hep birlikte gülüyorlardı. Kedi de ayağa kalkmıştı. Muhtar Bey, şimdi fırağımı ve şapkamı giyeyim de görün beni dedi. Şu inkılapçı çocuk gelsin de görsün beni. Biz hala çakı gibiyiz, öyle değil mi çakı gibi? Gülmeye başladı. Hizmetçi de gürültüye koşmuş, içeri girmiş, gülenlere bakıyor. Bir şey anlamadan ama az sonra anlayacağına inanarak gülüyordu. Sonra masanın üzerindeki boş şarap şişesini görerek suratını asar gibi yaptı ama gene güldü. Refet Bey, muhtar beyin koluna girdi. Hadi gidelim de bana frak nasıl giyilir öğret dedi. Şakasını kendisi de beğenmemiş olacak ki gülmedi. Muhtar Bey odadan çıkarken bir kahkaha attı. Birden bir şey hatırlayarak döndü. Elbisesine damlayan bir lekeye bakarmış gibi yüzünü buruşturarak bir an Ömer'e baktı, sonra çıktı. Beylerin arkasından bakan hizmetçi Nazlı ile Ömer'e döndü. İyi beyefendi neşeli bugün dedi. Nazlı evet dedi. Hizmetçi aman aman iyi olsunlar da diyerek mutfağa yürüdü. Bir sessizlik başladı. Ömer Nazlı'nın bakışlarının üzerinde gezindiğini gördü. Kalkıp bir sigara yaktı, radyoyu kapadı. Sonra gene aynı koltuğa oturdu. Bütün bu ev, aile ve cumhuriyet havasından çıkmak geliyordu içinden ama ne yapacağını bilmiyordu. Laf olsun diye kendi kendine, ben zenginim, nişanlımla oturuyorum diye mırıldandı. Yaşıyorum. Daha çok şeyler göreceğim, yaşayacağım. Nazlı birden, babamı nasıl buluyorsun dedi. Ömer, iyi, iyi ya işte dedi. Sonra değişik bir şey söylemesi gerektiğini düşünerek, sinirli ve sabırsız dedi. Ama bu sözlerin de hiç de değişik olmadığını anladı. Nazlı evet dedi. Uzun bir süre sustular. Ömer gene aynı şeyleri düşündü. Sonra düşüncelerinin saçma sapan olduğuna karar verdi. Nazlı, Refik de nerede kaldı dedi. Ömer gelir işte canım diye homurdandı. Nazlı elinin sinirli bir hareketiyle etekliğini çekiştirerek, bugün sen de hiçbir şey söylemiyorsun dedi. Ömer hala kırmızı eteği çekiştiren o sinirli ele bakarak, nem var senin dedi, ne istiyorsun? Hiçbir şeyim yok, hiçbir şey de istemiyorum dedi Nazlı. Sonra tuhaf bir suratla Ömer'e baktı. Ömer bu bakışı önce tuhaf buldu ama sonra eski ve hoş bazı şeyleri hatırladı. İçinden Nazlı'ya yakınlık göstermek geldi, gözlerini ondan kaçırdı. Sigarasından bir nefes çekti. Nazlı'nın hala o tuhaf bakışla kendisine baktığını anlayarak döndü. Bir şeyden kurtulmak istermiş gibi acele acele seni sevdiğimi biliyorsun dedi. Ve birden orada çok önemli bir şey varmış gibi gözlerini bir noktaya dikti. Baktığı şeyin kalın çerçeveli Venedik manzarası olduğunu fark etti ama oraya bir kere gözlerini dikkatle diktiği için başka yere bakamadı. Resmi ilk defa görüyormuş gibi uzun uzun inceledi. Sonra sigarasının ucuna baktı. Gözünün bu sefer de buraya takıldığını düşünüyordu ki Nazlı'nın bir şeyler söylediğini fark etti. Seninle konuşmak istiyorum diyordu Nazlı. İyi işte konuşalım. Sana bazı şeyleri sormak istiyorum. Sor canım işte dedi Ömer. Nazlı'yı şöyle bir süzen bakışları gelip gene ağzındaki sigaranın ucuna takıldı. Son zamanlarda çok huzursuzsun dedi Nazlı. Bu bir soru değil ki. Niye böylesin peki? Huzursuz değilim ki dedi Ömer. Sonra tedirgin olduğunu düşündü. Peki nen var? Sen nasılsın söylesene ne oluyor? Hiç hiç hiç diye bağırarak Ömer ayağa kalktı. Bu sözler de nereden çıkıyor? Bu beklenmedik hareketinden korktu. Oturmak istedi ama oturamadı. Bilmiyorum diye mırıldandı Nazlı. Sana açıkça sormak istiyorum. Ömer onun soracağı şeyi ağlayarak sormasından endişelenerek odanın öteki ucuna hızla yürüdü. Büfenin üzerindeki kavukluğa yakından baktı, sigarasını söndürdü. Sana şunu sormak istiyorum, bunu düşündüm. Nazlı ayağa kalkmış yaklaşıyordu. Sana açıkça sormak istiyorum, cevabını yüzümü kızartmadan karşılayabileceğimi sanıyorum. Ömer sedef kalkmalı kavukluğa bakıyor, yanağının seyirdiğini, ağzının çirkin bir görüntüsü olması gerektiğini düşünüyordu. Yüzüm kızarmayacak, soruyorum. Beni almak istemiyor musun? Ömer'in hemen arkasındaydı. Beni almak istemiyorsan söyle. Saçma diye bağırdı Ömer. Birden iğreti ve tedirgin bir hareketle döndü. Nazlı'nın yüzünü yakından gördü. Elleriyle başını yakaladı, kendine doğru çekti. Sonra uzandı, bütün gücüyle ağzından öptü. Hiçbir şey düşünmeden tuhaf bir coşkuyla yapmıştı bunları. Beni almak istemiyorsan söyle dedi Nazlı. Ömer aynı yüzü gene bütün gücüyle ve biraz canını yakmak isteyerek öptü. Sonra ben bir Fatih'im, ben bir erkeğim, sıradan bir insan değil dedi. Nazlı nikahı niye hep erteliyorsun diye mırıldandı. Galiba titriyordu. Ömer onun yüzüne bakmadan hep işlerim çıktığını biliyorsun dedi. Doğru değil. İşte yüzün kızarıyor diye bağırdı Ömer. Nazlı, bağırma lütfen, bağırma duyacaklar dedi. Sonra gözlerinden yaş akmaya başladı. Ömer onu bıraktı, bir adım geri çekildi, kırmızı eteğini süzdü. Nazlı, yaşları silerek başını kaldırdı. İşte gene o alaycı, küçümseyici bakışlar. Ben sana ne yaptım? Beni küçümsüyorsan, istemiyorsan söyle. Ben istiyorum ama sen istemiyorsun diyerek Ömer güldü. Nazlı gene ağlamaya başladı. Ömer onu yatıştırmak, avutmak isteyerek yaklaştı, omuzlarından tuttu. Ama içeriden sesler gelince korkuyla çekildi. Hadi oturalım şuraya dedi Ömer. Sesinin perdesinden korktu. Şu içkiyi içmeyecektin, her şey ondan. Sana dokunuyor biliyorsun. Aceleyle gidip az önce oturdukları yerlere oturdular. Koridordan neşeli sesler geliyordu. Az sonra Refet Bey içeri girdi. Alem adam şu baban dedi. Sonra Ömer'e baktı ve aralarında tatsız bir şey geçtiğini galiba anladı ama yüzündeki neşeyi olduğu yerde tutmayı başardı. Sonra Muhtar Bey geldi. Üzerinde temiz ve parlak bir frak vardı. Nazlı'ya gülümseyerek "Nasılım ha, nasılım?" dedi. Birden Nazlı oturduğu yerden kalktı, birkaç hızlı adım attı. "Çok iyisiniz baba." dedi ve babasına sarıldı. Muhtar Bey de duygulanarak kızına sarıldı. Sonra sırtına birkaç şaplak vurdu. Sonra galiba Nazlı'nın titrediğini hissetti, omuzlarından tutarak kızının suratına baktı. "Aa, ağlıyorsun sen," dedi. "Ne var ağlanacak şimdi?" Nazlı, "Ne bileyim ben ağlıyorum işte," dedi ve bu sefer herkese duyurarak ağlamaya başladı. Birden bir şaşkınlık oldu. Muhtar Bey kızına daha sıkı sarıldı, saçlarını okşadı. Sonra bir şey hatırlayarak güldü. Ah tamam şaraptan. Annesi de böyleydi kızımın tabii. Ben derdim ki ona bir kadeh şarap bir kaşık gözyaşı. Gülmeye başladı. Anasının kızı Rahmetli de olacaktı burada. 15. yılı görecekti. Sonra Nazlı'yı yanaklarından öptü. Bir ara Ömer'le göz göze geldi ve neşesi kaçar gibi oldu. Ömer bu suçlayıcı bakıştan kurtulmaya çalıştı ama kurtulamadı. Kendisini suçlu, kötü ve aşağılık birisi olarak görüyor. Kendinden iğrenmemek için başka şeyler düşünmeye, olup biteni olağan karşılamaya, neşeli olmaya çalışıyordu. Muhtar Bey kızını bir daha yanaklarından öptü ve gülümsedi. "Bugün bayram, neşeli olmak lazım," dedi. Nazlı'nın gülümsediğini görünce de sevinerek, "Sahi nasıl buldun kıyafetimi?" diye sordu. Sonra kapının zilinin çaldığını işitince, "İşte genç inkılapçı arkadaşımız da geldi," dedi. "Beni görünce bakalım ne diyecek? İnkılapçı nesil dimdik ayakta diyecektir. Evet, böyle diyecektir." 43. Devlet. Refik alışkanlıkla hizmetçi kadının hatırını sordu. Onu her görüşünde yaptığı gibi Nişantaşı'ndaki evi, Emine Hanım'ı, annesini, Perihan'ı, başka şeyleri hatırladı. Merdivenleri çıkarken yukarıdan gelen kahkahaları duyunca, şimdi neşelerini kaçıracağım diye düşündü. Bu eve her girişinde kendisini neşe kaçıran, insanlarda hüzün uyandıran biri olarak görüyordu. Muhtar Bey'in kendisini başka milletvekilleriyle tanıştırmak için verdiği yemeği hatırladı. Refik tanıştığı milletvekillerine tasarılarını anlatmış, onlar da bu tasarılarını çok beğendiklerini söylemişler. Ama sonra kendileri için asıl değeri olan şeye, siyaset dedikodusuna gömülmüşlerdi. Evet, yardımlar başarılı olmadığı için acınması ve biraz da karşısında suçluluk duyulması gereken biriyim ben onlar için. Beni görünce işte bu yüzden neşeleri kaçıyor. Bunu daha önce de düşünmüş, onların neşesini kaçırmamak için tasarılar yapmış ama bunların sonunda da gene neşe kaçırdığını görmüştü. Son basamakları çıktı ve Muhtar Bey'in şık bir frak ve bacan tavırla kendisine baktığını gördü. İşte sonunda geldi, dedi Muhtar Bey. Genç inkılapçı aramızda. Refik'in uzattığı eli sertçe sıktı. Nerede kaldın? Gezdin gördün değil mi? Her şey nasıl? İyi mi? Peki beni nasıl buldun bakalım? Siz de iyisiniz efendim, dedi Refik. Sonra odada alışmadığı bir hava hissederek çevresine baktı. Refet Bey ile Nazlı gülümsüyorlardı. Nazlı'nın yüzünde bir tuhaflık vardı. Ömer de gülüyordu ama odada değil de başka bir yerdeymiş gibiydi. Gördünüz mü beni nasıl çakı gibi buldu delikanlı? Dedi Muhtar Bey. Hadi sofraya oturalım da bana gördüklerini anlat. Ben ne diye bütün sabah evde oturdum sanki? Sen şuraya geç, sen de böyle. Yemek nerede kaldı? Hatice Hanım, yemek... Hizmetçi eti fırından çıkardığını ama daha soğumadığını, sofraya gelecek gibi olmadığını söyledi.